Ayırım 13. Sayfa 143. 3. Londra. Jessica Stowe ürke ürke kapıya ilerledi. Kararsızlığı devam ediyordu ama artık geç kalmıştı ve elinden bir şey gelmezdi. Wilson'ın adamı kapıya dayanmış olmalıydı. Hafifçe araladı kapıyı. Tanımadığı, tipsiz biri duruyordu karşısında. Ne diyeceğini bilemedi önce. Sanki gerçek bir ev sahibiymiş gibi. "Kimi aramıştınız?" diye sordu titrek bir sesle. Dean Sorvino bir an kızın yüzüne baktı sertçe. "Aç şu kapıyı," diye homurdandı. "Ben Peter Wilson'ın gönderdiği adamım." Yabancı emir vermiş gibi konuşuyor, sanki kendini aşağılayıp küçümsüyordu. Kız çaresizlik içinde kapıyı ardına kadar açtı. Artık elinden bir şey gelmezdi. Dean Sorvino bir hırsız gibi içeri süzüldü ve kapıyı aceleyle kapattı. Ellerine deri siyah eldivenler geçirmişti. "Nerede?" diye sordu kıza. Jessica bir şey anlamamıştı. "Ne nerede?" Kısa boylu zayıf adam ters ters kızı süzdü. "Yatak odası." Jessica şaşkınlıkla parmağını kaldırıp odayı işaret etti. "Bu tarafta." Aklı karışmıştı birden. Wilson'ın adamı neden yatak odasını soruyordu acaba? Birden bilinçsiz bir öfkeye kapılır gibi oldu. Bu adamın yatak odasını sormasındaki maksat ne olabilirdi? Yoksa diye düşündü bir an, bu da Wilson'ın kendisine gönderdiği yeni bir müşteri miydi? Aman Allah'ım olamaz diye aklından geçirdi bir an. Bakanın yatak odasında yeni bir aşk oyunu, yabancı bir evde hem de Lord'un yatağında. Aptallaşmış şekilde adama baka kaldı ama onun kendisiyle hiç ilgilendiği yoktu. Yüzüne bile bakmadan elindeki çantayı tutarak yatak odasına doğru yürümüştü. Jessica yanıldığını anlamakta gecikmedi. Bu müşteri falan değildi. Her şeye rağmen kız ağlamaklı hale gelmişti. Arkadaşı Susan haklı çıkmıştı. Wilson denen herifle tanıştığından beri aşağılanıyor, bir fahişe gibi muamele görüyor ve horlanıyordu. Şu tipsiz adam bile onunla kaba bir şekilde konuşuyordu. Gözleriyle adamın yatak odasına girişini izlerken içinde umutsuzluk, üzüntü ve nedamet duygularına kapıldı. Çok hata yapmıştı. Para kazanmak için bu yollara başvurmamalıydı. "Lanet olsun," diye homurdandı içinde. Parayı keyfi için değil, sadece eğitimi için ihtiyaç duyuyordu. Şimdi ise işler iyice karışmış ve ne olduğunu anlamadığı bir belanın içine çekilmiş gibi hissediyordu kendini. Gözlerini yabancıdan ayıramadı. Adını bile bilmediği adam çantasını yatağa bırakmış, elindeki eldivenleri çıkarıyordu. Sonra çantayı açtı, siyah eldivenleri içine tıkarken çantanın içinden doktorların ameliyat esnasında kullandığı türden ince, şeffaf eldivenler çıkardı. Maharetle onları ellerine takıp parmaklarını yerleştirdi. Jessica ile ilgilenmiyordu, hatta odadaki varlığının bile farkında değilmiş gibiydi. Sinsi gözlerini duvarda asılı yağlı boya bir tabloya dikmişti. Telaşsız adımlarla ilerleyip tam tablonun başına geldi. Jessica ilk defa resme dikkatle baktı. Doğrusu o ana kadar yatak odasındaki eşyalarla fazla ilgilenmemişti. Ama Lord'un yatak odasını süslediğine göre kıymetli bir tablo olmalıydı ve anladığı kadarıyla adam bunu çalmaya niyetleniyordu. Ama düşündüğü gibi olmadı. Wilson'ın adamı usulca tabloyu yerinden kaldırdı, alttan duvara gömülü bir kasa çıkmıştı. Kız titredi, bedenini üşüme aldı. Elleriyle çıplak kollarını kavradı, korkmaya başlamıştı. Çılgınlıktı bu yapılan. Bu adamlar bakana ait bir daireyi soymaya teşebbüs ediyorlardı ve o da bu soyguna iştirak ediyordu şimdi. Wilson ona yalnızca göndereceği adama kapıyı açmasını söylemiş ama daha fazlasını anlatmamıştı. "Yo, buna izin veremezdi, bu bir suçtu." "Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diye sordu yabancıya. Adam başını çevirip bakmadı. İşine konsantre olmaya çalışan bir hali vardı sanki. Jessica cevap alamayınca bu defa sesini yükselterek "Hey, durun bir dakika, ne yaptığınızı öğrenmek istiyorum," dedi. Dean Sorvino, "Sen işine baksana," diye homurdandı. "Beni rahat bırak." "Ne yaptığınızı bilmek hakkım. Sizi buraya ben aldım." Adam hayretle kıza döndü. "Hakkın mı? Ne oluyor sana kuzum? Neler saçmalıyorsun?" Jessica sinirlenmişti. Kötü kötü adama baktı. "Hırsız mısın sen? O kasayı çalmaya, açmaya mı çalışacaksın?" Adam da huylanmaya başlamıştı. "Aman tanrım, ne günlere kaldık. Wilson'ın orospusunun sorduğu soruya bak. Beni sorguya mı çekiyorsun yani?" Kıpkırmızı kesildi Jessica. Ömründe görmediği bir yabancı kendisine orospu diyordu. İşte yine hakarete uğramıştı. Duygularına hakim olmaya çalıştı. "Sen bir hırsızsın," diye bağırdı. "Buna izin veremem." Çattık belaya, diyerek kıza döndü Sorvino. O halde beni niye içeri aldın? Bilmiyordum. Neyi bilmiyordun? Burayı soymak için geldiğini. Yok canım, ne sanıyordun peki? Ne bileyim ben? Yoksa beni elektrik veya su tesisatı tamircisi filan mı sandın? Jessica susmak zorunda kaldı. Sorvino, kızgın ve hiddetli bakışlarla kızı süzmeye devam ediyordu. Şu işe bak ya. Wilson'dan para almadın mı? Yoksa işin önemini çakınca daha fazlasını mı koparmaya mı çalışıyorsun? Derdini bana değil, Wilson'a anlat ve şimdi beni rahat bırak. Jessica kararlıydı. Bu hırsızlığa karışmayacaktı. Bakan olayı öğrenince polisin ilk yakalayacağı kişi mutlaka kendisi olacaktı. Yaşlı adam haklı olarak bu soygundan kendisini sorumlu tutacaktı ve polise adını verecekti. Soyguna Lord'tan ziyade kendisi için engel olmak zorundaydı. İhtiyar sapığın canı cehennemeydi. Hiç umurunda değildi o. Ama bu olay hayatını söndürecekti. Son bir tereddüt yaşadı. Acaba bakan doğacak skandalı göze alabilir miydi? Belki evet, belki hayır. Jeffrey Drake'in bütün sapık ilişkileri bir anda yazılı ve sözlü basına yansırdı. Fakat Jessica her hal ve kârda bu riski göze alamazdı. Olmaz, diye gürledi. Sesi yatak odasında yankılar yaratmıştı. Hemen defol git buradan, yoksa polisi arayacağım. Kısa boylu adam bu son cümle üzerine dehşetle Jessica'ya baktı. Gözlerindeki ifadeden onun kararlı ve söylediğini yapmaya hazır olduğunu sezinledi. Allah kahretsin, diye homurdandı. Bu işi Wilson'a güvenerek kabul ettim. Ama onun senin gibi bir dönek orospuyla çalıştığını bilmiyordum. Ne haliniz varsa görün. Dean Sorvino hiddetlenerek elindeki ameliyat eldivenlerini çıkarmaya başladı. Sonra onları dertop edip çantasına tıktı. Herhangi bir yerde parmak izi bırakmamak için hızla dere eldivenlerini giydi ve çantasını kaptığı gibi sokak kapısına doğru yürüdü. Jessica'nın yanından geçerken hala kötü kötü kıza bakıyordu. Genç kız bir süre yerinden kımıldayamadı. Bütün vücudu uyuşmuş gibiydi. Dış kapının gürültüyle kapandığını duydu. Önce bir soluk aldı. Kendine gelmeye çalıştı. Hırsızlık olayına engel olmuştu. Böylece bir suça iştirakten kurtulmuş ve adını kurtarmıştı. Ama az sonra olayın diğer boyutunu düşünmeye başladı kara kara. Wilson peşini asla bırakmazdı. Onun gibi iğrenç bir adamın oyununu bozmuştu. Gözleri kasaya dikili kaldı. Acaba o kasanın içinde ne vardı? Yalnızca para mı? Buna pek ihtimal vermedi. Burası imparatorluğun saygın bir bakanına ait özel bir mülktü. Muhtemelen paradan çok daha değerli bir şey olmalıydı. Sonra nedense Lord Jeffrey Drake'in geceyi burada geçirmemesi için yaptığı ısrarı anımsadı. Endişesi daha da arttı. Pakula şefine biraz bozularak baktı. ''Daha ne kadar bekleyeceğiz kuzum? İzin ver apartmana ben gireyim bari.'' Blandford sakin sakin cevapladı. ''Acele etme, bekleyelim. Dean Sorvino bizim sorumluluğumuz değil.'' Bakanla bir ilişkisi olamaz. O alelade bir kasa hırsızı. Bizi ilgilendirmiyor. Pakula bu açıklamadan rahatlamamıştı. Yine de önemli bir eve girdi. Onun gibi bir adamın burada ne işi olabilir? Henüz bilmiyorum Steve. Çıkınca herifi çeviririz, tamam mı? Pakula susmayı yeğledi. Sessiz bir bekleyiş başladı. İkisi de konuşmayı kesmiş, pür dikkat bakışlarını kapıya çevirmişlerdi. Çok beklemediler. 10 dakikayı geçmemişti ki Dean Sorvino dış kapının önünde göründü. Hadi, dedi Blandford, şimdi enseleyelim onu. Kızı yanında görmemek adeta rahatlatmıştı David'i. Nedense bu namlı ve sabıkalı kasa hırsızı ile Jessica arasında bir münasebet olduğunu düşünmek bile rahatsız ediyordu onu. Arabadan fırladılar. Dean Sorvino iki yabancı tarafından yolunun kesildiğini görünce kaşlarını çatarak karşısında diken adamlara baktı. Tanımıyordu onları, daha doğrusu anımsayamamıştı yüzlerini. Fakat mesleği gereği daima tedirgin yaşamaya alışık olan kasa hırsızı hemen toparlanmaya çalıştı. Sonra namuslu, sıradan bir vatandaş gibi ''Kimsiniz siz, ne istiyorsunuz?'' diye çıkıştı. ''Merhaba Sorvino'' dedi Pakula. ''Eski dostlarını unuttun mu yoksa?'' Kısa boylu adam karşısındaki adamlara kuşkuyla baktı. Simalarını hala hatırlayamamıştı ama eski dostları olmadığı muhakkaktı çünkü Dean'in hayatta gerçek dostu çok az olmuştu ve onları da asla unutmazdı. Bunlar kesin polis, diye düşündü. Yukarıdaki kızın bu kadar çabuk harekete geçeceğine ve telefon ederek hazır kuvvet ekibini çağıracağına ihtimal vermemişti. Sonra kendi kendine kızdı. Tabii ya, diye söylendi içinden. Burası bir bakanın eviydi. Mutlaka aşağıda korumaları olabilirdi. Şayet kız telefona sarıldıysa anında yetişmişlerdi. Gözlerini kısıp adamlara baktı yeniden. Bu arada da beyni hızla çalışıyordu. Koruma olamayacaklarını kavradı. Zira bu daire Bakan Jeffrey Drake'in resmi ikametgahı değildi. Koruma kurallarını iyi bilirdi. Kraliyet bakanlarının yalnız resmi konutlarında koruma olurdu. Rahatladı biraz. ''Ne istiyorsunuz benden?'' diye sordu. Pakula sırıtarak konuştu. ''Eski bir dostla biraz sohbet edelim.'' dedik. ''Korktun mu yoksa?'' ''Dedim ya, sizi tanımıyorum. Sizler benim dostum filan değilsiniz. Çekilin yolumdan, yoksa polis çağırırım.'' ''Yapma ya, sahi mi söylüyorsun?'' ''Hiç şüpheniz olmasın.'' Pakula alaycı bir şekilde gülümsemeye devam etti. ''Bunun pek yararı olmaz deyin. Bizler de polis sayılırız. Ne de olsa devlete hizmet ediyoruz.'' Sorbino bir an titredi. Pakula yanındaki genç adama baktı. Sanki onu anımsar gibiydi ama çıkartamadı. Landford homurdandı. ''Yaşlanıyorsun Sorbino. Bizleri hatırlayamaman buna delalet eder. Bunamaya mı başladın yoksa?'' Kasa hırsızı alttan almak zorunluluğunu hissetti. Şu an başının derde girmesini istemiyordu. Bu olsa olsa kötü bir rastlantıydı. ''Başlayın baylar, ama sizi anımsayamadım.'' diyebildi. ''Çok yazık. Oysa biz 10 sene önce İtalyan elçiliğindeki kasa soygununu hiç unutmadık. Mükemmel bir işti, değil mi? Kariyerinin herhalde en başarılı vakası.'' Dean Sorvino birden buz gibi kasıldı. Şimdi adamları anımsamıştı. Polisten de beterdi bunlar. Britanya Krallığı'nın ünlü haber alma servisi MI6'in adamlarıydı. Eli ayağı titremeye başladı. Kekeleyerek, ''Ben artık namusumla yaşıyorum.'' diye fısıldadı. ''O günler geride kaldı. Hapisten çıktığımdan beri en ufak vukuatım dahi olmadı, inanın bana.'' ''Bunu duyduğumuza sevindik Sorbino. Demek sonunda doğru yolu seçtin.'' ''Evet efendim, hem de 10 seneden beri.'' İki ajan da alaycı bir şekilde gülüyorlardı. ''Ne kadar güzel. Şimdi söyle bakalım, bu apartmanda ne işin vardı?'' diye sordu Pakula kasılarak. Kasa hırsızı hazırlıksız yakalanmıştı. Acele cevap veremedi. İş için çağrılmıştım. İş için, öyle mi? Son senelerde ne iş yapıyorsun Sorbino? Bu soruya da hazırlıklı değildi kasa hırsızı. Beti benze attı. Aklına ilk gelen az önce yukarıda kızla tartışırken söylediği şey oldu. Tamirat yapıyorum. Pakula bir kahkaha attı. Kasa tamiratı mı? Hayır efendim. Ne tamiratı öyleyse? Tesisat, su tesisatı. Yok ya, o işe aklının erdiğini hiç sanmazdım. Sorbino sapsarı kesilen çehresiyle, ne yaparsınız diye mırıldandı. Namuslu yaşama bir yerden başlamak zorundaydım. Haklısın dedi Pakula, ama buna emin olmak zorundayız. Aç bakalım şu çantanı. Kasa hırsızı renkten renge giriyordu. Ama buna hakkınız yok, diye çaresizlikle inledi. Ben masum bir vatandaşım ve şu an herhangi bir suç işlemedim. Mahkeme kararı olmadan beni aramanız yasalara aykırı. Ayrıca siz polis de değilsiniz. Vay be, demek yasaları da biliyorsun. Nereden öğrendin bunları? Çok sık çıktığın mahkemelerde mi, yoksa hapishanelerin kütüphanesinde mi? Lütfen alay etmeyin Ajan Pakula, bu kadarını her vatandaş bilir. Aa, ne o, birden bizi hatırladın galiba. Hadi uzatma da aç şunu. Sorbino başka çaresi kalmadığını anlamıştı. İçinden lanetler okuyarak çantasını kaldırdı ve kapağı açtı. İçinde 2 ayrı maymuncuk, çeşitli anahtarlar, birkaç bal mumu kalıp, muhtelif çelik eyeler, eski bir cetvel, ufak patlayıcı fünyeler ve ateşlemeye yarayan kordonlar ortaya çıktı. Landford sırıttı. ''Bu malzemeyi su tesisatı işinde mi kullanıyorsun Sorbino?'' Adamdan bu kez ses çıkmamıştı. Asık bir yüzle ajanlara baktı. ''Yanılıyorsunuz,'' dedi. ''Ben soygun filan yapmadım.'' ''Hangi daireye çıktın Sorbino? Doğru konuş, yoksa senin için fena olur.'' ''Bana yanlış adres verilmiş, hepsi bundan ibaret.'' diyebildi. ''Tabii Sorbino, anlıyoruz. Ama sen yine de şu yanlış adresi ver bakalım bize.'' Mosmor kesilmişti kasa hırsızı. Başının fena halde dertte olduğunu anladı. Ayırım sonu. Sayfa 153.